Ayrım 43 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 481. Zile, Uşak, İstanbul olayları. Evet, o dönemde rahmetli Aydın Menderes'in de belirttiği gibi partiler arasında bir diyaloğun başlamasını sağlayabilecek fırsatlar kaçırıldı. Zaman zaman da olsa tansiyonu düşürmenin, frene basmanın gerekli olduğu yeteri kadar hatırlanamadı. Hatırlansa bile uygulamaya geçirilemedi. Ayrıca 1959'un daha sonraki ayları, 1957 ve 58 yıllarındaki eski gerginliklerin daha da tırmanmasına yol açan birçok olaya sahne oldu. Bu olayların bir kısmı İnönü'nün gezilerinde geçiyordu. 1958'in Ekim ayında Tokat'ta, Zile'de İnönü'yü karşılamaya gelen halkı polisler copla, askerler dipçik kullanarak dağıtmışlardı. Ayrıca itfaiye arazözleri harekete geçirilmiş, dağılmamakta direnen grupların üzerine su sıkılmıştı. 45 CHP'li gözaltına alınıp sorguya çekilmiş, 6'sı tutuklanmıştı. Bir hafta sonra Çankırı'da benzeri bir olay yaşanmıştı. İnönü'nün şehre girişi sırasında İnönü'yü karşılamak isteyen halkın önünde polis kordonu oluşturulmuş ve toplananlar ağır şiddet kullanılarak dağıtılmıştı. 1959 ilkbaharında ise İnönü'ye Uşak'ta taş atılmasıyla başlayan ve İstanbul'a devam eden bir dizi olay yaşandı. Uşak'ta Mayıs ayı başındaki saldırı, İnönü ile beraberindeki CHP heyetinin şehirden trenle ayrılması sırasında bir kısım DP'linin istasyonda toplanmasıyla başladı. Toplananlardan bir kısmı CHP heyetine taşlarla hücum etti. Emniyetin yaptığı iş saldırıyı önlemek ve faillerini yakalamak yerine adliyeden olayların yazılmasını yasaklama kararı çıkarmak oldu. O yasak kararının tebliği baskı saatlerine yetişmediği için gazeteler daha önce attıkları manşetleri değiştirmeye de vakit bulamadılar. Yasak edilen bölümleri baskı kalıplarının üzerinden kazımak zorunda kaldılar. O zamanın baskı teknolojisinde gelen yasak tebliğine uymak için bundan başka çare yoktu. Uşak'ta CHP liderine yapılan saldırının devamı, oradan İzmir'e gidip uçakla İstanbul'a geçen İnönü'nün Yeşilköy Havaalanı'na geldikten sonra Topkapı üzerinden CHP'nin Beyazıt'taki il başkanlığına gitmesi sırasında gerçekleşti. Topkapı'da İnönü'ye gösteri yapmak isteyen halka ve İnönü'nün otomobili etrafındaki CHP'lilere saldırıldı. Polis saldırganları uzaklaştırmak için harekete geçmedi. İnönü'nün arabasının camları kırıldı. Saldırının daha da ileri gitmesine orada tesadüfen bulunan askeri bir birliğin müdahalesi önledi. O olayın da basında yer alması yasaklandı. Eylül'de Çanakkale Geyikli'de CHP'nin genel sekreteri Kasım Güle'ye taşlı saldırı düzenlendi. Olayı incelemek için olay yerine gitmek isteyen CHP heyeti Geyikli'ye sokulmadı. Vapurla İstanbul'a dönen heyetin İstanbul'da karşılanması sonrasında da olaylar çıktı. Heyeti karşılayan ve Geyikli olayını protesto eden göstericilerden 11'i tutuklandı. Bütün bu olaylar sırasında hükümet adına olayların CHP'lilerin tahriki üzerine çıktığı yolunda açıklamalar yapılıyordu. Devlet radyosu bunları yayınlıyordu. Konuyu meclise getiren CHP milletvekillerine karşı İçişleri Bakanı Namık Gedik, "Olayları CHP'liler çıkarıyor," diyordu. Başbakan Adnan Menderes de yurdun çeşitli yerlerine yaptığı konuşmalarda CHP'yi nifak partisi olmakla, ihtilal tahrikçiliği yapmakla suçluyordu. O arada Vatan Cephesi'ne üye yazma faaliyeti daha da hızlanarak devam ediyordu. DP adına yapılan açıklamaya göre son bir yıl içinde Vatan Cephesi'ne, yani Demokrat Parti'ye katılanların sayısı 1 milyonu aşmıştı. Benim ilk 6 ayını yedek subay öğrencisi olarak, ikinci yılını da asteğmen olarak yaşadığım 1959 yılı iç siyaset açısından böyle geçti. Olaylarla, şiddetli tartışmalarla, giderek ağırlaşan suçlamalarla. Benim asteğmenliğime gelince, okulu bitiriş sınavlarındaki derecelerim ilk 5 sıranın içindeydi. Kaçıncı olduğumu bilmiyorum ama ilk 5 sırada olanlar kura çekmelerine gerek olmadan okuldaki görevlere tayin ediliyorlardı. Benim durumum da öyle oldu. Okulda takım subaylığına tayin edildim. Orada göreve başladım. Bu benim için çok iyi bir sonuçtu. Nöbet günlerim hariç artık her akşam servisle eve gidip okula sabahları geliyordum. 1960. 1960 yılı basınla ilgili yeni bir tartışmayla başladı. Uluslararası Basın Enstitüsü malum basın özgürlüğünün dünyanın her yerinde ideal şekilde yerleşmesini hedef edinen, o hedefe henüz varılamasa bile o yolda ilerlemeler kaydedilmesini sağlamaya çalışan uluslararası bir kuruluş. Her ülkeyi olduğu gibi Türkiye'yi de o açıdan izliyor. Basın özgürlüğü konusundaki durumu tespit eden raporlar yayınlıyor. İlerlemeler görürse kaydediyor, gerilemeler görürse eleştiriyor. İşte bu kuruluş 1959 yılının son günlerinde Türk basınının 1959'daki durumu üzerinde bir bildiri yayınlayınca Ankara'da kıyamet koptu. Bildiride Türkiye'deki basın özgürlüğüne müdahalenin 1959'da daha da arttığı belirtiliyordu. Özellikle de Vatan Gazetesi hakkındaki kararlar eleştiriliyordu. Vatan Gazetesi'nin suçu Amerikalı bir gazetecinin Pulliam'ın Indianapolis Star adlı gazetede yayınladığı bir makaleyi aynen tercüme ederek yayınlamasıydı. O makalede Türk hükümetine yönelik eleştiriler vardı. Savcılık vatan sorumluları hakkında bu yüzden bir dava açmıştı. Mahkemede hem vatanın bir ay süreyle kapatılmasına karar vermişti, hem de gazetenin sahibi ve başyazarı Ahmet Emin Yalman ile yazı işleri müdürleri Selami Akpınar ve Naim Tirali'nin ağır hapis cezalarına çarptırılmasına. Ahmet Emin Yalman 15 ay, Akpınar ile Tirali 16'şar ay hapis yatacaklardı. Karar Yargıtay'ca onanmış ve kesinleşmişti. Uluslararası Basın Enstitüsü basına yönelik öteki cezaları da ayrıca kınıyordu. Fakat bunun üzerinde özellikle duruyordu. Çünkü o makalenin başka demokratik ülkelerin hiçbirinde dava konusu olamayacak bir makale olduğu kanısına varmıştı. Makale enstitüde İngilizce olduğu için ilgili herkes tarafından okunmuştu. O bildiri yayınlanmıştı. Tabii bu bildiri bu gibi dış eleştirilere karşı çok hassas olan iktidar yetkililerini çok kızdırdı. Adalet Bakanı Esat Budakoğlu ile Basın Yayın ve Turizm Bakanı Haluk Şaman ortak bir demeç verdiler. Dediler ki, ülke dışından herhangi bir kuruluştan gelecek teşebbüs iç işlerimize karışmak olacaktır. Böyle bir davranış Türk kanunlarına ve dolayısıyla Büyük Millet Meclisi'ne karşı yapılmış olacaktır. Hükümet içten ve dıştan gelecek her türlü müdahaleleri kırmakta azimlidir. Saidi Nursi'nin ölümü. 1960 yılının Mart ayında Nur Cemaati lideri Saidi Nursi Urfa'da kaldığı otelde öldü. Nursi'yi daha önceki kitaplarda da belirtmiştim. Türkiye'nin gerek sosyal gerek siyasal hayatında 20. yüzyılın başlarından beri etkili olan bir din adamıydı. Risale-i Nur adlı yayını etrafında toplanan on binlerce talebesi vardı. Siyaset hayatında da onu destekleyenler vardı. Daha önceki faaliyeti zaman zaman sakıncalı sayılan ve hakkında soruşturmalar açılan Nursi'ye karşı Menderes hükümeti esnek bir politika izliyordu. Onun faaliyetine zaman zaman müsamahalı davranıyor ama bazen sınırlamalar getiriyordu. Nursi son olarak 1960 yılı başından itibaren yurdun değişik yerlerine geziler yapmaya başlamıştı. İstanbul'a Ankara'ya gidip oradan Emirdağ'a döndükten sonra Urfa'ya gitmişti. Ölümünün kalp rahatsızlığı sonucu olduğu bildirilmişti. Cenazesine katılmak üzere Urfa'ya başka illerden pek çok insan gelmeye başlamıştı. Cenazenin cuma günü kaldırılması istenmişti. Fakat valilik tıbben sakıncalıdır gerekçesiyle duruma müdahale etmiş, merhumun hemen defnedilmesi kararını almıştı. Nursi 2000'e yakın kişinin katıldığı cenaze namazından sonra Halilür Rahman Camii mezarlığına defnedildi. Yeşilhisar olayı. Mart ayının siyasi olaylarından biri Yeşilhisar'da çıktı. CHP'liler ile DP'liler arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olaylara yayın yasağı konuldu. CHP Genel Merkezi olayların DP'liler tarafından çıkarıldığını açıklamış, fakat bu açıklama yayın yasağı yüzünden hiçbir yerde yayınlanamamıştı. İnönü CHP'nin 3 Nisan'daki Kayseri Kongresi'ne katılmaya ve oradan Yeşilhisar'a geçip durumu bizzat görmeye karar verdi. İnönü o sabah 7.30'da motorlu trenle Kayseri'ye gitmek üzere hazırlıklarını yaptı. Fakat sabaha karşı saat 4'te evine Kayseri valisi adına bir telgraf ulaştırıldı. İnönü uyandırıldı. Telgrafta vali Ahmet Kınık İnönü'den Kayseri'ye gelmemesini istiyordu. Bu isteğinin gerekçesi olarak da şunları öne sürüyordu. Kayseri'de tahrik ve tertipler sonucu hava gergindir. Bu yüzden 3 Nisan'da yapılacak CHP kongresi yasaklanmıştır. Gelmenize gerek yoktur. İnönü bu telgrafa sabaha karşı saat 5'te cevap verdi. Özetle dedi ki, Kayseri Kongresi'nin ertelendiğini teşkilata bildirdim. Ancak Yeşilhisar olayları meclise yansımıştır. O olayları yerinde incelemek üzere Kayseri'ye geliyorum. İnönü beraberindeki heyetle Ankara'dan 7.30'da kalkan trene binerek Kayseri'ye hareket etti. Tren saat 14'e kadar yoluna devam etti. Fakat Kayseri'ye 49 kilometre uzaktaki Himmetle'de istasyonunda askerlerce durduruldu. Trene bir vali yardımcısı geldi. İnönü'ye Kayseri'ye giremeyeceğini bildirdi. İnönü sordu. Siz beni hangi hakla yolumdan alıkoyabilirsiniz? Hangi selahiyetle? Örfi idare mi ilan edildi? Vali yardımcısı bu soruya cevap vermek yerine İnönü'ye bir zarf uzattı. Telgrafınıza cevap dedi. Bu İnönü'nün sabah saat 5'te gönderdiği telgrafına Kayseri valisinin cevabıydı. İnönü telgrafın zarfını aldı, telgrafı okumadan yırttı. Vali yardımcısı böyle davranmasının İnönü için mahzurlu olduğunu söyleyince İnönü tehdit mi ediyorsunuz diye sordu. Bu tartışma bir süre daha sürdü. Trene başka gelen gidenler oldu. Sonuç olarak tren Himmetle'de istasyonunda toplam 2 saat 55 dakika bekletildikten sonra Kayseri'ye hareket etti. Tabii o bekleyiş sırasında durum Kayseri'de de duyulmuştu. Kayseri istasyonunda 50 bin kişi toplanmıştı. İnönü büyük gösterilerle karşılandı. Ordudan istifalar. İnönü'nün Kayseri'de karşılandıktan sonra Yeşilhisar'a gitme girişimi de olaylı geçti. İnönü ve beraberindeki heyet Ankara'ya karayolundan gitmek ve arada Yeşilhisar'a uğramak kararını almıştı. Fakat Yeşilhisar yolu askeri birlikler tarafından kesilmişti. Kayseri valisi Ahmet Kınık olay yerine gelerek CHP heyetine Ankara'nın aldığı emrin kesin olduğunu bildirdi. İnönü ve beraberindeki heyet yolda tertibat alan askeri birliklerin kaldırılmasını istiyordu. Askeri birliklerin komutanının böyle bir görevin kendisine verilmiş olmasından rahatsız olduğu anlaşılıyordu. Saatlerce süren haberleşmelerden sonra sonuçta şöyle bir uzlaşmaya varıldı. Vali askeri birliklerin görevini sona erdirmeye razı oldu. CHP'liler de Yeşilhisar'a gitmelerini erteleyip Ankara'ya döndüler. Ancak konu bu uzlaşmadan sonra bir başka gelişmeye yeniden açıldı. İnönü'nün Yeşilhisar yolunu kesip onu oraya bırakmamakla görevlendirilen Kurmay Binbaşı Selahattin Çetiner ordudaki görevinden istifa etti. İstifa dilekçesinde şunu yazdı. Ordunun kanunun zikrettiği istisnai haller dışında emniyet ve zabıta kuvvetleri yerine kullanılmasına hukuken imkan bulunmamasına rağmen İsmet İnönü ve arkadaşlarının Kayseri gezisinde emir ve komuta ettiğim birlikleri bu hukuki sınırlar dışında kullanmaya zorlandım. Bu istifayı başka istifalar izledi. Biri gene Kayseri'de görev yapan Binbaşı Osman Özkoçak'tı. 43. ayrımın sonu. Sayfa 490.